Evet değerli dinleyiciler, Radyo Azadi Eberbaş, Slav Juvara, Radyo Azadi, De Iro Ser FSK, Nodu Se Zero, Slav Dikin Juvara, me vaktik mezim bu heyaname evkaha nekir, emiru bikin. Değerli dinleyiciler, uzun zamandan beri tekrar sizi selamlıyorum, ben Yavuz. Bugün bir yayın konuğumuz var, Önder Çakar. Önder Çakar kendisi senarist, aynı zamanda Türkiye'de, Kürdistan'da birçok film yapımcısı. Rojava Film Komunu'nda, Rojava Film Komunu'nun Rote Flora'da şu an başlamış bir şey var, başlamış bir film festivali var. Oradan onunla ilgili... Filmlerle ilgili ve festivalle ilgili siz Önder'le röportaj yapacağız. Önder'in bir isteği vardı. Mem Ararat'tan bir şarkı istemişti. Önce onu dinleyelim. Ondan sonra Önder'le sohbete başlayacağız. Evet değerli dinleyiciler. Radyo Azadi stüdyosunda hepinizi tekrar selamlıyoruz. Demin belirttiğimiz gibi bir konuğumuz var bugün. Önder Çakar. Kendisi senarist ve film yapımcısı. Türkiye'de ve Kürdistan'da birçok film yaptı. Aynı zamanda 2014'te Kobani savunmasında kendisi yer aldı. Orada hem çekim yapıyordun sanırsam hocam, hem de Kobani savunuyordun. İstersen orada bir giriş yapalım. Neden yani bir Türk komünisti, bir Türk devrimcisi olarak neden Kobani'ye gitme gereği duydun? Oradan girişi yapalım isterseniz. Biraz kendini tanıtsan iyi olur.
Peki. Aslında Kobani'ye asla sinema ve film amaçlı gitmedim. Yani Gezi Parkı direnişi olmuştu. Hem Türkiye hem de Kürt halkının gençleri orada büyük bir özgür alan yaratmak için mücadele verdiler. Sadece 7 şehidimiz oldu. Birçok ile yayıldı. Tam bu sırada uluslararası ve küresel emperyalizm Kobani'ye saldırdı. Ben aynı efor ve aynı cesaretle Gezi Parkı'nda da yer alan hem sinemacı dostlarımın, meslektaşlarımın hem de yoldaşlarımın o savunmada da yer alacaklarını düşündüm ve bu konuyla ilgili önce yaptığım filmlerin, yazdığım senaryoların samimiyeti adına kendimin gitmesi gerektiğini düşündüm ama asla gitme nedenim sinema değildi. Orada herhangi bir şey çekmeye de gitmedim. Sadece bu küresel saldırının küresel savunması olmalıydı ve ben de gittim. Komünistim doğru ama bu klasik sol anlamda bir komünistlik değil. Yani yeni paradigmaya uygun işte komünel özerk yapıları savunuyordum. Çok uzun yıllardır bu ideolojinin peşindeyim, hayranıyım, hizmetçisiyim. O da orada vücut buluyordu, orada direniyordu ve ben de kendimi orada hissettim. Oraya gittim. Yaşım biraz oradaki gençlere oranla daha ileri bir yaştaydı. Zorlandım geçmek için. Çünkü arkadaşlar geçirmemek için çok mücadele ettiler ama sonunda Kobani topraklarına ayak bastım. Oradaki her şeyi gördüm. Orada çocuklarımla, kardeşlerimle, akrabalarımla, kendi ideolojime ait insanlarla bir küresel savunma gerçekleştirdik. İyi oldu. Kendi onurumu ve gururumu kurtardım.
Gezi'den Kobani'ye gittin. Ne kadar kaldın Kobani'de? Daha sonra Kobani'de projeler yaptın. İstersen ne kadar kaldın, önce nasıl tanıştın, nasıl Kobani savunmasını biraz aktarsan, ondan sonra
Kobani savunması sırasında 29 Kasım saldırısı var. Kobani iyi takip edenler bilir. O çünkü Türkiye devletinin sınırını aştığı ve DAEŞ'in yani IŞİD'in saldırmasına olanak sağladığı topyekun bir saldırıydı. O son saldırılarıydı. Ona da gerekli... Evet, evet. Türkiye sınırından girdi canlı bomba araçları. O saldırıda yaralandım ve biraz yaram ağır olduğu için tekrar Kobane'den ayrılmak ve Türkiye'de tedavi görmek zorunda kaldım. Ama daha sonra işte vücudumda bir sürü kırık oluştu. Bir binanın altında kaldım vesaire. Bunlar çok önemli değil çünkü şundan çok önemli görmüyorum. Orada o kadar şehit verdik, o kadar genç militanımız, kardeşimiz, oğlumuz, kızımız, yani canımız şehit düştü ki bunlardan bahsetmek insanın bazen canını acıtıyor, gururunu kırıyor. Ama biliyorum ki yani bir informe de etmek lazım insanları. O yüzden bahsediyorum. Lütfen dinleyiciler bizi yanlış anlamasın.
Televizyonumuz oldu. Onun için soruyoruz. İnsanlar evet, anlasın, duysun, ne olduğunu bilsinler diye.
Evet, ama işte bunları böyle anlatmak Yavuzcuğum çok zor geliyor insana. Neyse ben orada yaralandım ve bir süre tedavi gördüm Türkiye topraklarında tekrar. İyileşir iyileşmez de orada kurduğumuz bu yakın ilişki ve bu yoldaşça durum başka bir şeye evrildi ve beni telefonla arkadaşlar aradılar ve dediler ki ya biz Kobani'yi özgürleştirdik. Şimdi burada bir tekrar hayatı kurma zamanı. Hayatı kuracağız ve burada bir sanat akademisi açıyoruz. Şehit Yekta Herekol ki o da bir tiyatro sanatçımızdır. Yekta Herekol Heval. Halep'te 90 ihanetine karşı kendini feda etmiş ve 8 Mart yok 8 Mart değil Dünya Tiyatrolar Günü'nü unuttum. Dünya Tiyatrolar Günü'nde kendini yakarak sonsuzluğa ulaşan bir yoldaşımız, bir tiyatro sanatçımız. Dolayısıyla onun adına açılmış bir sanat akademisinde kendi mesleğimle ilgili yani sinemanın senaryo bölümüyle ilgili ders verip veremeyeceğimi sordular. Elbette bu onurlu görevi büyük bir zevkle kabul ettim. Ve işte yaram iyileşir iyileşmez de bölgeye geldim. Ve Cezir kantonunda önce Kamışlı'da, sonra Dırbesiye, sonra Kobane'de, sonra Afrin'de şubeleri olan dev bir yapıya ulaşan bir çalışmanın içinde yer alma şerefine nail oldum.
İstersen o çalışmaya gelmeden önce bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
Tabii.
Çok fazla konuşunca belki insanlar sıkılıyor. Arada bir diyorum bir müzik olsun, biraz ara olsun. Yine Memararat'tan devam ediyoruz.
Evet, Memararat'ı çok seviyorum.
Evet, onun için Memararat. Dildi Şoze, Memararat'tan dinledik. Yayın konuğumuzun isteği üzerine. Demin belirtmiştik, Önder Çakar yayınımızda bugün. Kendisiyle Rote Flora'da Rojava film komununun yaptığı filmlerin gösterimi var. Onunla ilgili söyleşi yapıyoruz. Evet, Önder, demin Şehit Yekta Herekol
Akademisine
gittin ve orada çalışmalara başladınız. Sanırım daha sonra bu komun oluştu. İsterseniz biraz o neden böyle bir komun, komunun görevi ne? Şimdiye kadar neler yaptı konusunda isterseniz bilgilendirseniz bizi.
Peki. Şimdi aslında öncelikle özgürleştirdiğimiz alanlarda yani özellikle Rojava alanında tekrar arkadaşlar hayatı tekrar dokumaya, tekrar inşa etmeye başladılar. Biz de ben yani kendi alanımdan, sinemadan bahsetmeliyim. Aslında akademiden bile önce komün kuruldu. Çünkü akademinin eğitiminin sorumluluğunu alacak bir yapıya ihtiyaç vardı. Ben oraya gittim de Rojava bir çöl değil, Rojava bir kültür merkezi. birçok ulus yaşıyor. Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Türkmenler vesaire. Ve ayrıca da oraya bölgeye gelmiş birçok internasyonalist dayanışmacı, savaşçı vardı. Ve tekrar hayatı dokumaya başladığımızda sinema alanında çalışma yapmak isteyen Rojovalı sinemacılar, yani özellikle Cizir ve Kobane kantonunda bulunanlar, dört parça Kürdistan'dan Sayın Önderliğimizin seferberlik çağrısına uyup Kobane savunmasına gelen diğer Kürt sinemacılar ve internasyonalist dayanışma için Avrupa'nın ya da dünyanın değişik coğrafyalarından bölgeye gelmiş sinema alanında deneyimleri olan arkadaşlardan oluşan 30 küsür, yani şimdi tam sayısını hatırlamıyorum ama 30 küsür üyesi bulunan bir komün oluşturduk. Adı komün değildi sadece. Yaşam biçimi de komündü. Yani aynı yerde yatıp aynı yerde kalkıyorduk, aynı yemekleri yiyorduk, aynı yaşam biçimini paylaşıyorduk ve tek perspektifimiz Rojova topraklarında, özgür topraklarda sinema sanatını geliştirmek ve yaymaktı. Büyük sorunlar vardı. Yani neydi en önemli sorun? Mesela Kürtçenin yasak olduğu bir süreçten geçiyorduk. Ve aslında 150 yıllık tarihi olan bir sinema sektöründe Kürtler çok yeniydi. Çünkü dilleri daha yeni serbest kalmıştı. 90'lı yıllara kadar dört parça Kürdistan'ın dördünde de Kürtçe yasaktı. Ve dili olmayan bir sinema olamaz yani. Diyalogları olmayan, işte Yılmaz Güney sineması vesaire Kürt sinemasının başlangıcı gibi kabul edilse de Kürtçe çekilmedikleri ve Kürtçe sinema yapılmadığı için aslında Kürt sinemasının parçası sayılamazlar yani. Daha da beter bir şey var. Mesela Bulgaristan, Arnavutluk, Ermenistan gibi görece nüfusları çok düşük olan, dolayısıyla pazar payı Hollywood içinde çok minimalize olan işte coğrafyalara bile Hollywood kendi filmlerini, kendi yaşam biçimlerini empoze etmek, kendi kültür emperyalizmini gerçekleştirmek için işte Bulgarca'ya, Arnavutça'ya, Ermenice'ye çevirdiği filmleri bile aslında dört parça Kürdistan'da toplam nüfusu 40 milyonları 50 milyonları bulan Kürt halkına Kürtçe film bile seyrettirmediler. Dolayısıyla Kürt sineması bir bu nedenle 90'lı yıllardan Kürt Özgürlük Hareketi'nin Kürtçe üzerindeki yasakları parçalayana kadar devam etti. Ama Rojava özelinde bir başka sorun daha vardı. Amude sinema katliamı. Yani tarihe böyle geçmiş.
Evet, isterseniz ona kısa değinelim. Amude sinema katliamı sanırım 68 yılında olacak. 270 mi 260?
293.
93 kişi katlediliyor. Suriye rejimi kapıları kilitleyerek sinemaya ateşe veriyor. Daha önce Amude'de gösteriler oluyor ve halkı cezalandırma adına yapılan bir katliam. Şu anda anıt olarak duruyor. Bir anıt yapılmış park, anıt parkı. Yani sömürgeciliğin işte Kürdistan'daki yeri geldiği zaman hükmü, sömürgeciliğin Kürdistan'daki yüzü diyebileceğimiz.
Evet. Çok ağır bir travma, çünkü yani bilmeyen dinleyicilerimizin hemen Google'a başvurarak bu katliama bakmalarını öneririm. Çünkü Yavuz aktardı ama daha da ince ayrıntıları var. Mesela bu 293 ölen çocuğumuz çocukturlar. Hepsi 12 yaşından küçüktür. Ve hepsi erkektir. Ve hepsi Kürttür. Yani ne demek hepsi Kürt? Çünkü Rojava toplumsal mühendisliğin en faşizan uygulamalarının yapıldığı bir alandır. Amude'de de birçok Arap aşireti yerleştirilmiş ve sistemin birçok Arap memurunun olduğu bir kenttir. Mesela onların çocukları yok bu katliamda ölen. sadece Kürt çocuklarına ama erkek çocuklarına açık bir gösteri. Evet, dediğin doğru, sen anlattın. Kapıları kilitlendi ve ateşe verildi ya da bir yangın çıktı. Aslında bunu Kürt halkı, yani ayağınızı denk alın, sizin tohumunuzu kuruturuz olarak bu katliamı algıladılar. Bu travmayı böyle yaşamışlar. O yüzden biz bile Rojava Film Komünü'nü kurduktan sonra çocuklarımıza Charlie Chaplin'in filmi The Kid filmini gösterirken ve ilk sinema gösterimlerimizi yaparken, çocuklarımızı sinema salonlarına davet ederken aileler bize şu soruyu soruyorlardı. Yine Amuda gibi olmasın.
Evet. Travma.
Evet. Evet. Bu yüzden böyle özellikle Rojava'daki Kürt halkının sinemaya bir mesafesi vardı. Bunu kırmak zordu. Komün üç konuda kendine görev edindi. Bunlardan biri film gösterimleri. Yani işte Amuda sinema katliamından başlayan sinema, düğün, cenaze, taziye gibi Kürtlerin toplu bir arada bulunmama refleksinin geliştiği Rojava'da, devrimin özgürleştirdiği bu yeni coğrafyada bunu kırmaya çalıştık. Bu özgüveni vermeye çalıştık. Bu amaçla da tabii ki öncelikle çocuklarımızdan başladık. Kürtçe çeviri, altyazı vesaire gibi teknik zorlukları da aşmak için Charlie Chaplin'in Bir Sessiz filmiyle, yani The Kid filmiyle bu çalışmaya başladık. 10.000 çocuğumuza ulaştık 3 ay gibi kısa bir sürede. Sinema salonlarımız doldu. Oralarda çocuklarımıza kek ve bir paket meyve suyu verdik. Ve üstelik de onlardan bir tek şey istedik. Her cuma günü gelip, eğer yeni bir film oynamıyorsa sinemada, bunun hesabını sormak ve arkadaşları eleştirmek şartıyla. Çocuklarımız buna o kadar iyi katıldılar ki artık 4. yılımızdayız ve 3 yıldır orada bir film festivali yapıyoruz ve binlerce, on binlerce insana ulaştığımız seyirci sayılarına ulaştık. Bu aslında çok nasıl diyeyim, çok naif, çok romantik ama çok da gerçekçi bir çalışma oldu. Yani
ilk kez Kürtler kendi dilinde film izlediler.
Evet, öyle diyebiliriz. Evet. Ve Charlie Chaplin'i o kadar benimsediler ki bir genç çocuğumuz, yani 10 yaşlarında bir çocuğumuz, filmdeki bir sahneden etkilenip "Hevar Charlo, Rojava'ya hoş geldin" dedi. Dolayısıyla elbette oradaki bulunan bütün yoldaşlarım büyük sanatçıydılar. Hatta savaşçılarımız bile, hadi onları sanatçı saymayasak, onlar subjektif güçlerse, dışarıdan gelen ilk konuğumuz, ilk sanatçı konuğumuz Charlie Chaplin'di. 100 yıl sonra bile çocuklarımıza ulaştı. Bu faaliyet büyüdü. Şimdi üçüncüsünü yaptığımız film festivali yapıyoruz. Bir ikinci görevimiz sinema eğitimiydi. Hem Rojava genelinde yayın yapan Ronay TV'de, hem de işte sinema akademisinde ya da gösterdiğimiz filmlerde, festivallerde vesaire bir eğitim, sinema eğitimi çalışması yapmak istedik. Bunun için de Yekta Herekol Sanat Akademisi'nin sinema bölümü bizim için çok önemli bir kulvardı. Komünün bütün çalışanları Yekta Herekol Sanat Akademisi'nin sinema bölümünün eğitimini üstlendiler. Şu anda da onların üstündedir bu görev. Üçüncü dönemini yapıyorlar ve iki dönem mezun verdiler. Bu çalışmalarımız da devrimin hızıyla sürmekte. Bir üçüncü alan ise film üretmek. Sadece kendi üretimlerimiz de değil, dünyanın birçok halkları, özellikle Kobane direnişi ve ama sadece askeri başarılarımızdan dolayı da değil, orada yarattığımız bu değerler, komüner, evet, bu komüner ve öz yönetimsel yapının insanlığa bir umut olduğunu düşünen bütün alternatif düşünce tarzları orada filmler ve belgeseller çekmeye geldi. Biz onlara altyapı sunmak, onlara olanaklar yaratmak için bir makine parkuru, bir çalışan insan parkuru yaratmaya çalıştık. Ayrıca da tabii ki kendi duygularımız ve kendi dünyamız vardı. Kendi filmlerimizi de yapmak istiyorduk. Bu amaçla da bir üretim atölyesi de oluşturduk. Bu üç ana dalda komün faaliyetlerini 4 senedir, 5 senedir devam etmekte.
Evet, çok güzel, devam edeceğiz. Biz de şimdi benim çok sevdiğim Ozan Serhat'tan Payze şarkısını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
Bir itirazım var, ben de çok seviyorum.
Tamam.
Evet değerli seyirciler, Ozan Serhat'ta Payze yani Sonbahar şarkısını dinledik. Ozan Şehit Ozan Serhat 99 yılında Kürdistan dağlarında özgürlük savaşçısı olarak şehit düştü. Bunu da ekleyelim. Demin belirttik veya devam ediyor programımız. Stüdyo konuğumuz var. Önder Çakar arkadaşımız. Kendisi sinemacı, senarist. Birçok filme, Türkiye'de önemli filmlere adını attı. Kendisi aynı zamanda Gezi'den Kobani'ye gidip Gezi direnişinden Kobani direnişine kadar yer alan bir arkadaşımız. Ve Rojava Film Komunu'nun kurucularında, demin onu biraz konuştuk. İstersen Önder biraz da komunun nasıl işlediğini, hangi filmleri yaptığını konusunda bize aydınlatsanız, konumuz olan Rote Flora'daki film günlerine de, Rojava Film Günlerine geleceğiz peşinde.
Yani tabii ki üretim alanında şöyle oldu. Rojavalı sinemacılar ve yabancı, yani internasyonalist dayanışma için gelen sinemacılar hemen kaynaştılar. Yeni film formatları bulmaya çalıştık. Çünkü yani devrimin öyle bir sorumlulukları var ki aslında bu insanın işini çok zorlaştırıyor. Yani o güne kadar yapılmış sinemayı aşan ve devrimci bir eforla yeni yapımlar yapmak zorundasınız. Yani siz bir Hollywood gibi, bir Bollywood gibi, yani Hindistan sineması gibi, işte yani suya sobana dokunmayan, insan sorunlarıyla, küçük insanlarla ilgilen, küçük insanı tabii ki tırnak içinde söylüyorum. Yani Nazım Hikmet'in dediği gibi, evet, büyük insanlık dediğimiz küçük insanlık yani. Yani onların sorunlarıyla ilgilenen meselelerle yeni bir tarzda, yeni bir kamera ile, yeni bir montaj anlayışıyla, yeni bir müzik anlayışıyla, yeni bir oyunculuk anlayışıyla, yeni bir şeylerin ilk adımlarını, tabii ki çok iddialı da olmak biraz ayıp, yani mütevazi olmak lazım. Ama bu çabaları arayan bir grup arkadaş vardı ve ben bundan çok heyecanlanıyordum. Bu yüzden ilk belgeseller çekildi. İşte Rojava'nın, tabii ki Rojava dünya devrimci hareketinde bugün anlamıyla öne geçmiş fotoğrafı daha çok askeri alanda elde ettiği başarılardan gözüküyor. YPG, YPJ gibi onurumuz olan şeylerle. Ama başka bir şey var. Orada bir halk yaşıyor. Halklarımız yaşıyor. Süryani, Arap, Kürt, Türk vesaire. Orada bir yeni bir hayat dokunuyor ve tabii ki o hayatın sorunları ve devinimleri var. Orada kurulan bu yeni devrimci sinemanın onlara değinmemesi imkansız. Bazı belgeseller çektik. Yetmedi, bu akademide öğrencilerimize dedik ki mutlaka, ama mutlaka mezun olmadan önce bir kısa film üreteceksiniz. Çünkü üretimsiz bir şeyin ödülü olamaz. Dolayısıyla birçok kısa film ürettik. Öğrenci filmi diyoruz biz onlara, ama onların bazıları özellikle son derece önemli tarihsel filmler oldular. En sonunda bir uzun metraj sinema filmi de yaptık. En sonunda derken bunu tabii kendi Rojava Film Komünü'ndeki tarihimden bahsetmek bahsederek söylüyorum. Çünkü benden sonra da o çalışmalar devam etti. Ben oradayken böyle oldu. Şimdi bir süredir Avrupa'dayım ama ben Avrupa'dayken de oradaki bu kısa film ve belgeseller çekilmeye devam ediyor. Rotoflora'ya gelince, Rotoflora'ya gelmeden önce şunu söylemek isterim. Avrupa'ya çıktıktan sonra bu filmleri, özellikle orada çektiğimiz bu uzun metrajlı sinema filmini Avrupalı ve Türkiye'li birçok sinemacı meslektaşımla paylaştım. Onun sanatsal, estetik ve yaşamda yarattığı ideolojik değerleri tartıştım. Başarılı olduğunu düşündüğümüz bu filmi birçok festivale gönderdik. Neredeyse topyekun hiçbirinden kabul görmedi. Bundan biraz üzüldük, hayıflandık. Acaba filmimizde eksiklikler mi var diye düşündük ama sonra mesela filmimizi Meksika'daki bir festivale gönderdik. Orada en iyi ilk film seçildi.
Evet.
Şimdi böyle bir durum olunca da insan Avrupa'nın bu sahte demokrasisine, Rojava devrimine ve onun yarattığı bu apocu düşünceye karşı negatif reaksiyonunun da olabileceğini varsayıyoruz. Ama belki de yani biraz daha mütevazi davranmak lazım. Belki de filmimiz gerekli o festivallerde yer alacak biçimde değildir. Daha iyilerini yapacağız. Hiç sıkıntımız yok. Daha iyilerini yapıyoruz.
Ki yani ben gördüm ilk iki film, Rotoflora'da gösterilen ilk iki film bence çok başarılı filmlerdi. Biri Kera Kor, öbürü de Dengbejler'le ilgili bir film.
Evet. Ve gerçekten, Dane bir tane. Dane bir tane.
Dare bir tane. Filmleri ve çok şahane filmlerdi. Yani şimdiye kadar Avrupa'da gösterilmemeleri aslında büyük bir eksiklik. Ki bu Rotoflora'da ilk kez Avrupa'da bu filmler gösteriliyor. Neden Rotoflora, nasıl bir düşünceydi burada bu filmleri göstermek veya sizi iten neden neydi?
Ya çok komik Yavuz. Yani ben mesela Fatih'in dostuyum, Fatih Akın'ın. Gezi Parkı'ndan sonra biraz dinlenmek için, çünkü Gezi Parkı'nda yorulmuştum. Hamburg'a gelmiştim Fatih'in yanına. Ve o zaman da Rotoflora direnişi başladı. Çünkü o zaman işte oranın bir sahibi oraya el koymak istedi ve o özgür alanı kapatmaya çalışıyorlardı. Ben Fatih'e demiştim yani, hadi gel gidelim şu Alman polisine de biraz taş atalım. O zamandan beri Rotoflora'ya karşı, oradaki mücadelenin azmine ve enerjisine karşı büyük bir saygım var. Çünkü ben bir dünya devrimcisiyim yani. Rotoflora da Hamburg'da tam ortasında böyle bir inatla, büyük bir özgüvenle Rosa Luxemburg'ların, Marx'ların, işte bütün Karl Liebknecht'lerin, bütün Alman devrimcilerinin, Raff'ın, Alman anarşistlerinin gururla taşıdıkları bir kültür binası diyelim yani. Evet. Kültür yapısı.
Evet.
Orada Rojava filmlerinden önce de Rojava ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesiyle ilgili birçok tabii ki aktivite yapıldı. Biz ilk değiliz ama Yavuz'a ben önerdim ve dedim ki ya Yavuz, sen bu arkadaşları tanıyorsun, burada bir Rojava film günleri mi yapsak? İşte ya, o kadar çabuk kabul gördü ve o kadar çabuk her şey organize edildi ki belki halkımıza bile yeterince anlatamadık. Ama bütün mesele sadece kendi halkımıza, yani Kürdi halkımıza değil, dünya halklarına buradan seslenmek. Rotoflora da dünya devrim merkezlerinden biri. Yani Rojava nasıl büyük bir alansa kendi içinde, belki Rotoflora daha mütevazi, daha küçük bir yer. Yani bir bina ama orada da en az Rojava kadar özgür olduğumuz bir yer. Orada istediğimiz filmleri istediğimiz formatlarda gösterebiliyoruz.
Hangi filmler gösterilecek? Önümüzdeki dönem filmler devam ediyor. Şimdi, dediğimiz gibi Cuma günü ilk gösterim yapıldı. Salı günü yapılacak. Cuma ve önümüzdeki hafta, Cuma ve Cumartesi günleri hangi filmler gösterilecek? İstersen o konuda bizi biraz bilgilendirsen.
Evet. Aslında yani Salı günü önemli filmler göstereceğiz. Şöyle ki önemi, Orada öğrenciler yetiştirdik. Onların yani Rojavalı gençleri sinemacı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada birçok milyonlarca eurolarla dizayn edilen film okullarının alternatifinde bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Onların birinci dönemden iki öğrencimizin, ikinci dönemde de iki öğrencimizin kısa filmlerini göstereceğiz. Sonra da bir belgesel var, 45 dakikalık. O belgeselde bütün bu çalışmaları anlatan, aslında buradaki bu konuşmayı da yani akademi anlamında, akademinin sinema bölümü anlamında bu konuşmalarımızı anlatan bir belgeselimiz var. İngilizce altyazılı ama Almancası da yapılıyor, hazırlanıyor. Rotoflora'nın bütün çalışanlarına, bütün yoldaşlarımıza, oradakilere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü filmlerimizi an be an hemen Almanca'ya çeviriyorlar. Daha çok insan seyretsin diye broşürler, afişler yaptılar. Yani gerçekten çok çalışıyorlar birçok insana ulaşmamız için. Salı günü akademinin, yani Şehit Yekta Herekol Akademisi'nin sinema mezunlarının yaptığı filmler ve onların maceralarıyla ilgili bir belgeselin sunumu var. Tekrar onu takip eden Cuma günü iki belgeselimiz var. Biri Kobane'den Afrin'e, yani bu Afrin direnişiyle ilgili bir belgesel var. Ne oluyor coğrafyada ve neye direniyoruz, neye karşıyız, onu anlatan bir belgesel. O benden, yani ben Avrupa'ya çıktıktan sonra yapılmış bir belgesel. Çok çok sevdim ben kişisel olarak. Bir o var, bir de bir kısa film var. O da Mako Sar isimli. Evet. Kürdi dinleyicilerimiz bilir. Kürdistan'ın birçok coğrafyası var. Kimi çöl sıcağı yaşarken, kimi de kutuplar soğuğu yaşar. Evet. Mako Kürdistan'ın en soğuk yeridir. Evet. Ve bu konuyla ilgili bir kısa film yani. Çünkü bütün Kürt devrimcileri bilir ki Kobane'de sadece Kobaneliler şehit düşmedi. Makalılar da şehit düştü, İstanbullular da şehit düştü, Hamburglular da şehit düştü. Düşmeye de devam ediyorlar. Toprak bizim kanımızla kızıllaşıyor. Sadece biz bu kızılın içerisinde bir güzellik yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu anlatan güzel, naif bir kısa film.
Evet.
Son günde
aynı ikisi yani pazar günü.
Yani evet. O günde bir orada yapmaya çalıştığımız, birlikte yapmaya çalıştığımız bir uzun metraj sinema filmi var. Üç ayrı bölümden oluşuyor. Yıkık Kent Hikayeleri diye. Bu film işte Meksika'da ödül alan filmimiz. Aslında biliyorsunuz bizim kentlerimizi yıktılar. Yaşamlarımızı yıktılar. Bombardımanlarla, işte DAEŞ saldırılarıyla, Türkiye provokasyonlarıyla, sistem, yani Suriye sisteminin provokasyonlarıyla. Ama biz o yıkık kentlerimizde bir hayat kuruyoruz. Kurduk, devam ediyoruz. Bunları anlatan Şengal, Kobane ve Ceza kentlerimizdeki bu yaşam biçimlerimizi anlatan bir film. Sonra Rojava Film Komünü'ne, yani Rojava'ya bağlanacağız Skype aracılığıyla. Oradaki yoldaşlarımız, hevallerimiz bu dört günlük gösterimlerde gösterdiğimiz ve tümü Rojavalı sinemacıların ürünü olan Rojava Film Komünü'nün bu yapımlarıyla ilgili sorular, merak edilen detaylar vesaireleri cevaplandırmaya çalışacaklar. Bir hiperaktif bir evet. katılım da sağlanacak. Ve bunu bize sağlayan Rotoflora devrimcilerine, anarşistlerine ve oranın aktivistlerine, Rojava halkı adına, Kürt halkı adına, Özgürlük Hareketi'nin militanları adına şimdiden buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ilk gösterimimiz oldu ve çok çok güzel geçti.
Evet. İstersen bir müzik arası daha verelim. Ben lütfen. Yine tekrar Şehit Ozan Serhat'tan bir parça çalalım. Ondan sonra devam edeceğiz.
Sonra ne diyeceğiz?
sevgili dinleyiciler. Ozan Serhat'ı dinledik. Şehit Ozan Serhat'ı. Tekrar etmek istiyorum. Rote Flora'daki Rojava Film Komunu'nun filmleri devam ediyor. Önümüzdeki salı günü aynı 26'sında saat 19'da kısa metrajlı filmler gösterilecek. Biri Deng, diğeri Derviş, Berh ve Masi filmi. Yine 12x1 filmi, uzun metrajlı film olarak gösterilecek. Cuma günü saat 19'da yine 1 Mart'ta yani Makosare filmi gösterilecek ve Afrin'le ilgili bir film gösterilecek. Cumartesi günü ise yine saat 19'da Çiroken Bajare Verambuye yani yıkık şehirlerin hikayesi konulu film gösterilecek saat 19'da cumartesi günü ve onun peşinde Rojava Film Komunu'na canlı olarak bağlanacağız. Arkadaşlar orada kendi çalışmalarını değerlendirecekler. Şimdi Rojava Film Komunu diyoruz. Rojava derken halen dünya gündeminde olan bir konu olduğu için geçemeyeceğiz. Rojava'da durum nedir? Rojava için ne diyorsun? Yani çok uzun süre orada kaldın, yaşadın. Rojava ne vaat ediyor insanlığa, bize, Kürtlere, devrimcilere, halklara?
Yani Rojava'yı önderliğin yeni paradigmasının ışığında kavramak lazım. Rojava bizim için bir toprak parçası değil. Biz bir mahalleyi, bir kenti, bir karasal iklimi tutmuyoruz. Yani onun kavgası değil. Orada bir ideoloji, bir yaşam biçimi, bir insan ilişkileri, bir parayla, doğayla, hayatla, dünyayla, gezegenle bir ilişki biçimi yaratmaya çalışıyoruz. Ben bunu sinema alanında yaptığımız çalışmalardan bazı özetler söyledim. Ama orada buğdayla ilgili, ne bileyim, arpayla ilgili, mercimekle ilgili, petrolle ilgili, başka alanlarla, mesela o kentler arası ulaşımla ilgili, ne bileyim, eğitimle ilgili. Yani ben oradan ayrıldığımda 28 bin komün vardı. Bir hayat yaratmaya çalışıyoruz. Sen de bölgeyle ilgili bilgilerin var. Büyük ihtimalle dinleyicilerimizin de var. Ama oradaki mesele artık şeyi çok aştı. Yani bir Kürt ve gezegen de bu var olmaya çalışan Kürtlerin varlık mücadelesini çok aştı. Onun üstüne bir hale dönüştü. Bu bir tamamen bir ölüm kalım mücadelesi. Ya bu düzenin, yani kapitalist, emperyalist düzenin bütün bu reklamlarına, markalarına, onun bu tüketim toplumuna uyum halinde bir dejenere hayat sürüp çürüyüp gideceğiz. Ya da kendimize ait İnsan olmamızın verdiği, annemizden doğmamızdan dolayı, yaşama kavuştuğumuzdan dolayı, bu oksijeni aldığımızdan dolayı var olan haklarımız ve o haklarımızın savunmasına yönelik bir direniş sürdüreceğiz. Yani o yüzden bizim devrimimiz ekolojik anlamda çok önemli. O yüzden devrimimiz feminist anlamda çok önemli. O yüzden devrimimiz anarşist. Yani anarşist ne demek? Yani anti hiyerarşik. Yani anti emir komuta zinciri dışında yarattığımız bu
değerler
anlamında çok önemli. O yüzden dünyanın bütün orduları, dünyanın bütün pis güçleri orada üstümüze geliyorlar. Bunu da sadece tabii Türkler başrolü, yani Türk ordusu başrolü oynayabilir, işgalci Türk ordusu, ama hepsinin küçük küçük payları var. Fransızlardan Almanlara, Ruslardan Amerikalılara, hepsi bu değerlerimizle oynamak, bu değer kodlarımızı içini boşaltmaya çalışıyorlar. Ama unuttukları bir şey var.
Evet.
10 metrekarede tüm dünyaya direniş sergileyen bir önderliğimiz var. Onun paradigması var. Onun ışığıyla o devrimimizi ayakta tutacağız ve bütün dünyaya, bütün gezegene o devrimin ışığını yayacağız ve bence bütün dünya devrimi olacak.
Evet.
şimdi Bici Bici YPG ile bitirelim programımızı.
Bici Bici YPG.
Amin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Bici Bici YPG.